Ayrım 3.
O oyunda bir dünya şampiyonunun, üstelik dönemin en başarılı, en ünlü şampiyonunun bulunduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Nedendir bilinmez, bu açıklama onun üzerinde tuhaf bir etki yaptı sanki. Çünkü rakibinin gerçekten de tanınmış bir dünya şampiyonu olduğundan emin olup olmadığımı tekrar tekrar sordu. Bu durumun görevimi kolaylaştırdığını kısa sürede anladım ve ince ruhlu biri olduğunu hissedince olası bir yenilginin getireceği parasal yükün McConnor'ın kasasından karşılanacağını ona söylememenin iyi olacağını düşündüm. Uzun süre bocaladıktan sonra Doktor B en sonunda bir oyun oynamayı kabul etti. Ama becerisine pek fazla bel bağlamamaları konusunda öbür beyleri bir kez daha uyarmamı rica etmeyi de unutmadı. Çünkü diye ekledi dalgın dalgın gülümseyerek. Bir satranç oyununu bütün kurallarına uygun olarak oynayıp oynamayacağımı gerçekten bilmiyorum. Lise yıllarımdan beri, yani 20 yıldan fazla bir zamandan beri tek bir satranç taşına dokunmadığımı söylediğimde yapmacık bir alçak gönüllülük değildi bu. Lütfen inanın bana. O zaman bile satranç oyuncusu olarak çok güzel bir yeteneğim olduğu söylenemezdi. Bunu öyle bir biçimde söyledi ki dürüstlüğünden en ufak bir kuşku duymadım. Bununla birlikte birbirinden çok farklı ustaların her hamlesini böyle kesin anımsayabilmesine şaşırdığımı dile getirmekten kendimi alamadım. En azından kuramsal olarak satrançla çok uğraşmış olmalıydı. Doktor B düş görür gibi tuhaf tuhaf gülümsedi yine. Çok uğraşmıştım. Tanrı biliyor ya, satrançla çok uğraştığım söylenebilir. Ama çok özel, eşi benzeri olmayan koşullar altında oldu bu. Oldukça karmaşık bir hikaye. İçinde yaşadığımız bu büyük zamanda pek sözünü etmeye değmez belki. Yarım saat sabrederseniz. Yanındaki şezlongu gösterdi. Davetini seve seve kabul ettim. Çevremizde kimsecikler yoktu. Doktor B okuma gözlüğünü çıkardı, kenara koydu ve anlatmaya başladı. Bir Viyanalı olarak ailemin adını anımsadığınızı söylemeniz çok hoştu. Ama önceleri babamla birlikte sonra da tek başıma çalıştırdığım avukatlık bürosunu duymamışsınızdır sanırım. Çünkü gazetelerde boy boy yayınlanan davalarımız yoktu ve ilki olarak yani müvekkiller almıyorduk. Gerçeği söylemek gerekirse doğru düzgün bir avukatlık işi yapamaz olmuştuk. Aşırı sağ partinin eski bir üyesi olan babamın ilişkisi olduğu büyük manastırların hukuk danışmanlığını ve öncelikle mali yönetimini yürütüyorduk yalnızca. Ayrıca bugün monarşi artık tarihe karıştığı için bu konuda konuşabilirim. İmparatorluk ailesinin bazı üyelerinin ana mallarının yönetimi de bize verilmişti. Saray ve kiliseyle olan bu bağlantı amcam imparatorun özel doktoruydu. Başka bir amcam Sinstetten Manastırı'nın başrahibiydi. İki kuşak öncesine uzanıyordu. Bizim yalnızca onu korumamız gerekiyordu. Bu babadan kalma görevi yürütmenin durgun, kendi halinde bir iş olduğunu söylemek isterim. Ağzı sıkı ve güvenilir olmaktan başka pek bir şey gerektirmiyordu aslında. Rahmetli babam da fazlasıyla bulunurdu bu iki nitelik. Hem devrim döneminde hem de enflasyon yıllarında işine gösterdiği özen sayesinde müvekkillerinin hatırı sayılır servetlerini korumayı başardı. Ardından Hitler Almanya'da yönetimi ele geçirince ve kilise ile manastırların mülklerine el koymaya başlayınca en azından taşınabilir mülkleri yağmadan kurtarabilmek için sınırın öte yanından yapılan çeşitli görüşme ve işlemlerin tutanakları elimizden geçti. Ve kilise ile sarayın bazı gizli politik görüşmeleri hakkında kamuoyunun hiçbir zaman duyamayacağı kadar çok şey öğrendik ikimiz. Ama büromuzun dikkat çekmemesi, kapıya bir tabela bile asmamıştık ve ikimizin de bütün monarşi çevrelerine girmekten belirgin bir biçimde kaçınmamız, istenmedik baskınlara karşı en güvenli korumayı sağlıyordu. Gerçekten de bütün bu yıllar boyunca sarayın gizli habercilerinin en önemli mektupları her zaman dördüncü kattaki göze çarpmayan büromuzdan aldıkları ya da oraya verdiklerini Avusturya'daki hiçbir resmi makamın ruhu bile duymadı. Bir süre sonra nasyonel sosyalistler dünyaya karşı ordularını güçlendirmeden çok önce bütün komşu ülkelerde aynı derecede tehlikeli ve eğitimli başka bir ordu kurmaya başladı. Hakları çiğnenmiş, ihmal edilmiş, gücendirilmiş insanlar ordusu. Her resmi dairede, her işletmede adamları yuvalanmıştı. Tepedeki Dolphus ve Schuhoking özel odalarına kadar her yerde casusları bulunuyordu. Göze çarpmayan büromuzda bile ne yazık ki çok geç öğrendiğime göre adamları vardı. Acınacak durumda ve yeteneksiz bir büro görevlisinden başka bir şey değildi elbette. Dışarıdan bakıldığında büroya düzenli bir işletme görüntüsü vermek için bir papazın önerisi üzerine işe almıştım onu. Gerçekte onu zararsız habercilik işlerinden başka bir şey de kullanmıyorduk. Telefonları yanıtlıyor ve dosyaları düzenliyordu. Yani tümüyle önemsiz ve tehlikesiz olan dosyaları. Postayı açması kesinlikle yasaktı. Bütün önemli mektupları kopyalarını çıkarmadan daktiloda kendi ellerimle yazıyordum. Her önemli belgeyi kendim eve götürüyor ve gizli görüşmeleri yalnızca manastırın baş rahibinin odasında ya da amcamın kabul odasında yaptırıyordum. Bu önlemler sayesinde bu casusun önemli olaylardan haberi olmadı. Ama şanssız bir rastlantıyla bu hırslı ve boş kafalı delikanlı ona güvenilmediğini ve arkasından bir sürü dolap çevrildiğini anladı galiba. Belki de benim yokluğum sırasında habercilerden biri kararlaştırıldığı gibi Bon Bern diyeceği yerde dikkatsizlikle majesteleri dedi ya da pis herifi açması yasak olan mektupları açtı. Öyle ya da böyle ben kuşkulanmayı aklıma bile getiremeden bizi gözetlemek için Münih'ten ya da Berlin'den emir aldı. İlk başlardaki kayıtsızlığının son aylarda ani bir gayrete dönüştüğünü ve mektuplarımı postalamak için birçok kez ısrar ettiğini tutuklandıktan çok sonra anımsadım. Dikkatsizlik yapıp konuşmamışımdır diyemem ama sonuçta Hitler yönetimi en büyük diplomatların ve askerlerin bile sessizce ağzından laf almamış mıdır? Gestapo'nun ne kadar dikkatle ve istekle gözünü üzerime dikmiş olduğu sonradan elle tutulur biçimde ortaya çıktı. Daha Schunger'in yönetiminden çekildiği akşam ve Hitler'in Viyana'ya girmesinden bir gün önce SS'ler tarafından tutuklanmıştım. Neyse ki Schunger'in veda konuşmasını duyar duymaz en önemli kağıtları yakmıştım. Manastırlarla ve iki arşidükün yurt dışında saklanan mülkleriyle ilgili belgeleri de bir çamaşır sepetine saklayıp yaşlı, güvenilir hizmetçimle amcama gönderdim. Gerçekten de adamlar kapımı yumruklamadan önce son anda yapmayı başardım bunu. Doktor Bey bir sigara yakmak için durdu. Alev'in ışığında ağzının sağ köşesinin sinirli sinirli seyirdiğini ayrımsadım. Daha önce de dikkatimi çekmişti bu ve bu gözlemlediğim kadarıyla birkaç dakikada bir tekrarlanıyordu. Belli belirsiz bir devinimdi. Şöyle bir gelip geçiyordu ama adamın bütün yüzüne tuhaf bir huzursuzluk veriyordu. Eski Avusturya'mıza bağlı kalan herkesin gönderildiği topluma kampından orada yaşadığım aşağılama ve işkencelerden söz edeceğimi sanıyorsunuz herhalde şimdi. Ama böyle şeyler olmadı. Ben başka bir kategoriye girdim. Uzun zamandır bastırılan bir hıncın bedensel ve ruhsal aşağılamalarla üzerlerine kusulduğu şanssızların arasına sokulmadım. Nasyonel sosyalistlerin ya da para ya da önemli bilgiler koparmayı umdukları öteki küçücük gruba girdim. Gestapo kendi halinde yaşantımla kesinlikle ilgilenmiyordu elbette. Ama onların en azılı rakiplerinin maşası, adamı ve sempatizanı olduğumuzu öğrenmiş olmalıydılar ve bana şantaj yaparak kanıt toplamaya çalışıyorlardı. Mülkleri hakkında yasa dışı işlemler yapıldığını kanıtlamak istedikleri manastırlara karşı kanıtlar, imparatorluk ailesine ve Avusturya'da monarşiyi canla başa destekleyen herkese karşı kanıtlar. Elimizden geçen ana malların önemli bölümünün onların ulaşamadığı bir yerlerde gizli olduğunu sanıyorlardı. Pek de haksız sayılmazlardı doğrusu. Bu nedenle bilinen yöntemleriyle benden bu sırları zorla almak için hemen ilk gün yakama yapıştılar. Önemli bilgi ya da para koparılacak benim gibi insanları bu nedenle topluma kampına göndermediler. Özel bir uygulama yaptılar. Akrabalarından milyonlar koparmayı umdukları avukat Baron Rothschild kesinlikle dikenli tellerin ardındaki bir toplama kampına atılmadığını, belirgin bir kayırmayla bir otele, Gestapo'nun karargahı olan Metropol Oteli'ne yerleştirildiğini ve özel bir odası olduğunu anımsarsınız belki. Benim gibi göze çarpmayan bir adama da bu ödül layık görüldü. Bir otelde özel bir oda alabildiğine insancıl geliyor kulağa, öyle değil mi? Ama biz önemli kişileri 20'şer 20'şer buz gibi bir barakaya tıkmayıp da oldukça iyi ısıtılmış ayrı bir otel odasında barındırmaktaki amaçları kesinlikle insancıl değil, tersine kurnaz bir yöntem uygulamaktı, bana inanabilirsiniz. Çünkü ağzımızdan gerekli kanıtı almalarını sağlayacak baskı, kaba dayaktan ya da bedensel işkenceden daha incelikle uygulanmalıydı. Akla gelebilecek en zekice soyutlama yoluyla. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bizi tümüyle hiçliğin içine yerleştirdiler. Çünkü bilindiği gibi yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapmaz. Her birimizi tam bir boşluğa, dış dünyayı sıkı sıkıya kapalı bir odaya hapsetmekle, eninde sonunda dilimize çözecek olan baskı, dayak ve soğuk yoluyla dışarıdan değil, içeriden yaratılacaktı. Bana ayrılmış oda ilk bakışta hiç rahatsız etmedi beni. bir kapı, bir yatak, bir koltuk, bir leğen, bir parmaklıklı pencere vardı odada. Ama kapı gece gündüz kilitliydi. Masada hiçbir kitap, gazete, kağıt, kalem durmasına izin yoktu. Pencere bir yangın duvarına bakıyordu. Bütün çevreme ve hatta kendi bedenime bile tümüyle hiçlik egemendi. Elimden her nesneyi almışlardı. Zamanı bilmeyeyim diye saati, yazı yazmayayım diye kalemi, bileklerimi kesemeyeyim diye bıçağı, sigara gibi en ufak bir sakinleştirici bile benden esirgendi. Tek bir söz söylenmesine ve tek bir soru yanıtlanmasına izin verilmeyen gardiyandan başka bir insan yüzü görmedim. Bir insan sesi duymadım. Göz, kulak, bütün duyular sabahtan geceye, geceden sabaha kadar en ufak bir besin almıyordu. İnsan kendi kendisiyle, kendi bedeniyle ve masa, yatak, pencere, leğen gibi 4-5 dilsiz nesneyle çaresizlik içinde tek başına kalıyordu. Suskunluğun siyah okyanusundaki cam fanuslu bir dalgıç gibi yaşıyordu insan. Kendisini dış dünyaya bağlayan halatın kopmuş olduğunu ve sessiz derinlikten hiçbir zaman yukarı çekilmeyeceğini anımsayan bir dalgıç gibi hatta. Yapacak, duyacak, görecek hiçbir şey yoktu. Her yerde ve sürekli hiçlikle çevriliydi insan. Boyuttan ve zamandan tümüyle yoksun boşlukla. Bir aşağı bir yukarı yürürdü insan. Düşünceleri de onunla birlikte bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yürüyüp dururdu. Ama ne kadar soyut görünürlerse görünsünler, düşünceler de bir dayanak noktasında gereksinim duyarlar. Yoksa kendi çevrelerinde anlamsızca dönmeye başlarlar. Onlar da hiçliğe katlanamaz. İnsan sabahtan akşama kadar bir şey olmasını bekler ve hiçbir şey olmaz. Bekleyip durur insan. Hiçbir şey olmaz. İnsan bekler, bekler, bekler. Şakakları zonklayana dek düşünür, düşünür, düşünür. Hiçbir şey olmaz. İnsan yalnız kalır. Yalnız, yalnız. 14 gün boyunca zamanın dışında, dünyanın dışında yaşadım. O arada bir savaş çıksaydı hiç haberim olmazdı. Dünyam yalnızca masa, kapı, yatak, leğen, koltuk, pencere ve duvardan oluşuyordu. Ve hep aynı duvardaki aynı duvar kağıdına bakıyordum. O kadar çok diktim ki gözümü ona, dallı budaklı deseninin her çizgisi demir çiviyle oyulmuş gibi beynimin en iç kıvrımına dek işledi. Derken en sonunda sorgulamalar başladı. Gündüz mü gece mi olduğunu anlayamadan ansızın çağrılırdı insan. Çağrılır ve birkaç koridordan geçirilirdi. Nereye götürüldüğünü bilmezdi insan. Sonra neresi olduğunu bilmediği bir yerde beklerdi ve çevresinde birkaç üniformalı kişinin oturduğu bir masanın önünde bulurdu kendini birden. Masanın üzerinde bir tomar kağıt olurdu. Ne içerdiklerini bilmediğiniz dosyalar ve sonra sorular başlardı. Gerçek ve yapay sorular, açık ve haince sorular, üstü kapalı sorular ve tuzak sorular. İnsan bunları yanıtlarken yabancı, kötü parmaklar insanın ne içerdiklerini bilmediği kağıtları karıştırır ve bir tutanağa bir şeyler yazardı. Onların ne yazdığını bilmezdi insan. Ama bu sorgulamaların benim için en korkunç yanı, Gestapo'nun büromda olanlar hakkında gerçekten ne bildiğini ve ağzımdan ne almak istediğini hiçbir zaman tahmin edememem ve hesaplayamamamdı. Size daha önce de söylediğim gibi asıl kanıt olabilecek kağıtları son anda hizmetçimle amcama göndermiştim. Ama ellerine geçmiş miydi acaba? Ya geçmemişse? O büro görevlisi yaptıklarımızın ne kadarını ispiyonlamıştı acaba? Mektupların kaç tanesini ele geçirmişlerdi? İşlerini yürüttüğümüz Alman manastırlarının kim bilir kaçında her şeyden habersiz bir din adamını sıkıştırmışlardı bu arada. Ve sordular da sordular, falanca manastır için hangi belgeleri satın almışım, hangi bankalarla yazışmalar yapmışım, Bay falancayı tanıyor muymuşum, İsviçre'den ve Stenor Kerzel'den mektuplar almış mıyım ve ne kadarını bildiklerini kestiremediğim için her yanıt beni çok büyük bir sorumluluk altına sokuyordu. Bilmedikleri bir şeyi itiraf edersem birisini boşu boşuna bıçak altına gönderebilirdim belki. Çok fazla şeyi yatsırsam da kendime zarar verirdim. Ama en kötüsü sorgulama değildi. En kötüsü sorgulamadan sonra hiçliğime geri dönmekti. Aynı masanın, aynı yatağın, aynı leğenin, aynı duvar kağıdının olduğu aynı odaya. Çünkü yalnız kalır kalmaz hangi yanıtı verseydim en akıllıca olurdu diye ve belki düşüncesizce bir sözle uyandırmış olabileceğim kuşkuyu gidermek için gelecek sefere ne söylemeliyim diye uzun uzun düşünüyordum. Soruşturma yargıcına söylemiş olduğum her sözcüğü düşünüyor, gözden geçiriyor, ölçüp tartıyordum. Onların sorduğu her soruyu, benim verdiğim her yanıtı kafamda tekrarlıyordum. Anlattıklarım hakkında tutanağa neler yazmış olabileceklerini kestirmeye çalışıyordum. Ama bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğimi biliyordum. Gel gelelim boş odada bu düşünceler bir kere harekete geçtiler mi, durmak bilmeden kafamın içinde dönüyorlardı. Hep yeni baştan, hep başka bileşimlerde oluşuyor ve uykuda bile peşimi bırakmıyorlardı. Gestapo'nun her sorgulamasından sonra o soruların ve acı çektirmenin bana yaptığı işkence düşüncelerimde amansızca yer ediyordu. Hatta böylesi daha da korkunç oluyordu. Çünkü o sorgulamalar bir saat içinde biterken düşüncelerimin hiç sonu gelmiyordu. Bunun nedeni de yalnızlığın bana çektirdiği o haince işkenceydi. Ve çevremde hep yalnızca masa, dolap, yatak, duvar kağıdı, pencere vardı. Beni oyalayacak bir şey, kitap, gazete, yabancı bir yüz, bir şeyler yazmak için kalem, oynamak için kibrit, hiçbir şey yoktu. Bu otel odası sisteminin ne kadar şeytani ve akıllıca, ne kadar psikolojik işkence amaçlı olduğunu ancak şimdi anlıyordum. Toplama kampında insan belki de elleri kanayana ve ayakları donana dek el arabasıyla taş taşırdı. İki düzine insanla birlikte iğrenç kokan buz gibi bir odaya tıkılırdı. Ama yüzler görürdü. Burada hep aynı şeyle, hep aynı korkunç değişmezlikle çevrili olmaktansa bir tarlaya, bir el arabasına, bir ağaca, bir yıldıza, herhangi bir şeye bakabilirdi. Burada benim düşüncelerimden, kuruntularımdan, kafamda yaptığım hastalıklı tekrarlardan uzaklaştırılabilecek hiçbir şey yoktu. Onların amacı da buydu zaten. Boğazıma kadar düşüncelerime batıp boğulmalıydım. Ve en sonunda onları kusmaktan, istedikleri her şeyi söylemekten, kanıtları ve insanları ele vermekten başka çarem kalmamalıydı. Bu hiçliğin korkunç baskısı altında sinirlerimin yavaş yavaş gevşemeye başladığını hissediyordum. Ve tehlikenin bilincine vararak oyalanacak herhangi bir şey bulmak ya da yaratmak için sinirlerimi neredeyse koparana dek geriyordum. Kendime bir uğraş bulmak için bir zamanlar ezberlemiş olduğum her şeyi yüksek sesle okumayı denedim. Çocukluktan kalma ulusal marşlar ve tekerlemeler, lisede okuduğumuz Hormeos yurttaşlık kitabından bölümler. Sonra hesap yapmayı denedim. Rastgele sayıları toplamayı, bölmeyi ama belleğim boşlukta pek iyi çalışmıyordu. Hiçbir şey üzerinde kafamı toplayamıyordum. Hep aynı düşünce çakıyordu beynimde. Ne biliyorlar? Dün ne söyledim? Gelecek sefer ne söylemeliyim? Sözcüklerle anlatılamayacak bu durum 4 ay sürdü. 4 ay yazması kolay. 6 üstü birkaç harf söylemesi de kolay. 4 ay, 2 hece. Çeyrek saat içinde dudaklar böyle bir sesi çabucak uyduruvermiş. 4 ay. Ama boşlukta, zamansızlıkta geçen bir 4 ayın ne kadar sürdüğünü hiç kimse ne bir başkasına ne de kendine anlatamaz, ölçemez, gözünde canlandıramaz. İnsanın çevresindeki bu hep aynı hiçliğin, bu hep aynı masa, yatak, leğen ve duvar kağıdının ve hep aynı suskunluğun, insana bakmadan yemeğini içeri iten hep aynı gardiyanın, insanı çıldırtana kadar boşlukta dönüp duran hep aynı düşüncelerin insanı nasıl yiyip bitirdiğini ve yıktığını kimse kimseye anlatamaz. Küçük ipuçlarından beynimin dengesinin bozulduğunu anladım kaygıyla. Başlangıçta sorgulamalar sırasında kendimden emindim. Sakin ve düşünüp taşınarak vermiştim ifadelerimi. Neyi söyleyip neyi söylememem gerektiğine ilişkin ikili düşünme yöntemi işe yaramıştı. Şimdi ise en basit tümceleri bile ancak kekeleyerek bir araya getirebiliyordum. Çünkü ifade verirken kağıdın üzerine bilgileri sıralayan kalemden ayıramıyordum gözümü. Sanki kendi sözcüklerimin peşinden koşmak istiyordum. Gücümü tükendiğini hissediyordum. Kendimi kurtarmak için bildiğim her şeyi, belki de daha fazlasını söyleyeceğim. Bu hiçliğin beni boğmasından kurtulmak için 12 insanı sırlarıyla birlikte ele vereceğim anın giderek yaklaştığını hissediyordum. Oysa şunu bunu yapmak bana bir anlık huzurdan fazlasını sağlamayacaktı. Bir akşam gerçekten de bu duruma geldim. Gardiyan tesadüfen bu boğulma anı sırasında bana yemeğimi getirince birden arkasından bağırdım. Beni sorgulamaya götürün. Her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi itiraf edeceğim. Belgelerin nerede olduğunu, paranın nerede saklandığını söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim, her şeyi. Neyse ki kimse beni duymadı. Belki de beni duymak istemiyordu. Tehlike bu kadar büyüdüğü sırada beni kurtaran, en azından belli bir süre için kurtaran, önceden tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. Temmuz sonuydu. Karanlık, bulutlu, yağmurlu bir gündü. Bu ayrıntıyı çok iyi anımsıyorum çünkü sorgulamaya götürülürken geçtiğim koridordaki camları vuruyordu yağmur damlaları. Dış odada sorgu yargıcını beklemem gerekiyordu. Her sorgulamadan önce her zaman beklemek gerekiyordu. Bu bekletme de yöntemlerinin bir parçasıydı. Önce gece yarısı apar topar hücreden alıp götürerek insanın sinirlerini bozuyorlardı. Sonra da insan kendini sorgulamaya hazırlandığında, direnmek için bütün bilincini ve isteğini topladığında, bedenini yormak ve ruhunun direncini kırmak için sorgulamadan önce 1 saat, 2 saat, 3 saat bekletiyorlardı insanı. Ve o perşembe günü 27 Temmuz'da beni her zamankinden çok beklettiler. Tam 2 saat dış odada ayakta bekledim. Bu tarihi bu kadar kesin anımsamamın özel bir nedeni var. 2 saat boyunca ayaklarıma kara suların indiği, oturmama izin yoktu elbette, o dış odada bir takvim asılıydı. Basılmış, yazılı bir şeylere duyduğum açlıkla duvardaki bu tek bir sayıya 27 Temmuz'da nasıl da bakıp durduğumu size anlatamam. Hemen beynimin içine kazıdım onu. Sonra yine bekledim, bekledim ve ne zaman açılacağını merak ederek kapıya diktim gözümü. Bir yandan da sorgulama komitesinin bana bu kez ne sorabileceğini düşündüm. Tümüyle hazırlıksız olduğum bir şey soracaklarını biliyordum. Ama her şeye karşın bu ayakta beklemenin çektirdiği işkence aynı zamanda benim için bir iyilikti, bir zevkti. Çünkü bu ada hiç olmazsa benimkinden başka bir odaydı. Biraz daha büyüktü. Ve bir yerine iki penceresi vardı ve yatak yoktu, leğen yoktu. Pencerenin pervazındaki milyonlarca kez baktığım o bildik çatlak yoktu. Kapının rengi başkaydı, duvarın önünde başka bir sandalye duruyordu. Ve solda bir dosya dolabıyla bir giysi dolabı vardı. Bu ikincinin içindeki askılarda 3-4 ıslak asker paltosu, bana işkence yapanların paltoları asılıydı. Yani bakacak yeni başka bir şeyim olmuştu en sonunda ve açlıktan çılgına dönmüş gözlerim her ayrıntıya hırsla saldırıyordu. Bu paltolardaki her kıvrımı gözledim. Örneğin ıslak yakaların birinden sarkan bir damlayı ayrımsadım. Ve bu size çok gülünç gelebilir ama çılgınca bir heyecanla bu damlanın ne yapacağını bekledim. En sonunda kıvrım boyunca aşağı mı süzülecekti yoksa yer çekimine biraz daha direnip olduğu yerde mi kalacaktı? Sanki yaşamım buna bağlıymış gibi dakikalarca soluk almadan bu damlayı izledim. Damla aşağı yuvarlandıktan sonra paltolardaki düğmeleri tekrar saydım. Bir tanesinde 8, ötekinde de 8, üçüncünde 10 tane vardı. Sonra tekrar manşetleri karşılaştırdım. Bütün bu gülünç, önemsiz ayrıntılar aç gözlerimi öyle bir hırsla avucuna aldı ve kendinden geçirdi ki anlatamam. Ve birden bakışlarım bir şeye takılıp kaldı.